Ayrım 28.
Ama ne de olsa kolay değildi üzerime aldığım bu iş. Çok zaman onun yanında diken değil de gül olmak geliyordu içimden. Evleneceğim adam yavaş yavaş benim bütün dünyam olup çıkıyordu. Hatta dünyamdan da ileri bir şey. Cennet umudumdu o benim sanki. Onun yüzünden bütün dinsel düşüncelerden uzaklaşmıştım o günlerde. Güneş tutulması gibi bir şey olmuş, bir kul yüzünden Tanrı'yı göremez durumlara düşmüştüm. Bay Rochester'ı putlaştırıp çıkmıştım çünkü. 15. Nişanlılık ayımız sona ermişti. Artık son saatleri sayılıydı. Yaklaşan günü, düğün gününü geri çevirmeye olanak yoktu. Bugünü karşılamak için yapılan bütün hazırlıklar da tamamlanmıştı. Benim kendi işlerimden yapılacak hiçbiri kalmamıştı. Bütün bavullarım hazırlanıp kilitlenmiş, bağlanmış, küçücük odamın bir duvarı boyunca dizilmiş duruyordu. Ertesi sabah bu saatte de Londra yolunu çoktan tutmuş olacaklardı. Ben de öyle. Daha doğrusu ben değil de Jane Rochester adında biri. Daha tanımadığım bir kadın. Yalnız ad ve adres kartlarının bavullara takılması kalmıştı. Etiketler, 4 tane ufak 4 köşe kart çekmecede duruyordu. Bunların üzerlerini Bay Rochester kendi eliyle yazmıştı. Bayan Rochester, nokta nokta oteli, Londra. Yalnız bu etiketleri bavullara yapıştırmaya elim varmıyordu bir türlü. Bayan Rochester ha, öyle biri daha ortada yoktu. Ancak yarın sabah saat 8'den sonra dünyaya gelecekti. Ben de bütün eşyayı onun üzerine yapmadan önce sağ salim dünyaya gelmesini bekleyecektim. Masamın karşısında Bayan Rochester'ın olduğu söylenen giyeceklerin benim Lowood'dan getirdiğim elbiselerle şapkalarımın yerini alması yetişmiyor muydu? Şu düğün kılığı yani sedef rengi gelinlikle sis gibi incecik ipekli duvak elbet bana Jane Eyre'ye ait olamazdı. Bu hayal gibi giysileri gözden gizlemek için gardırobun kapısını kapadım. Akşamın bu geç vaktinde, saat 9 olmuştu, odanın gölgeleri arasında bu gelinlik ortalığa bir garip hayaletimsi ışık serper gibiydi. Seni kendi başına bırakayım ey beyaz düş dedim. Ateşim var benim. Dışarıda esen rüzgarın sesini duyuyorum. Çıkıp rüzgarda gezineyim biraz. Beni böyle ateşler içinde bırakan şey yalnız hazırlık telaşı değildi. Ertesi sabah başlayacak olan yeni yaşantımı düşünmenin verdiği heyecandan da ibaret değildi. Beni bu geç saatte karanlık bahçeye sürükleyen huzursuz, heyecanlı ruh halinde her ikisinde payı bulunuyordu ama kafamı onlardan daha çok kurcalayan bir şey daha vardı. İçimde bir garip kaygı gizliydi o anda. Aklımın ermediği bir şey gelmişti başıma. Bunu benden başka gören bilen de yoktu. Geceleyin olmuştu bu. Bay Rochester evde yoktu. Bir gün önce iş için buradan 45-50 kilometre ötedeki 2-3 çiftlikten oluşan ufak bir mülkünün başına gitmişti. İngiltere'den ayrılmadan önce kendisinin yapması gereken bir işmiş bu. Ben de şimdi içimi boşaltmak, kafamı karıştıran bilmeceye bir çözüm bulmak için sabırsız onun dönmesini bekliyordum. Rüzgarın şiddetinden kaçınmak için meyve bahçesinin kuytuluğunu aradım. Rüzgar bütün gün tam güneyden dolu dolu esmişti ama bir damla bile yağmur getirmemişti. Gece yaklaştıkça da yatışacağı yerde azıtmış kükreyişini hızlandırmıştı. Ağaçlar hiç çırpınmadan hep bir yana eğilmiş duruyorlardı. Güneyden gelip onları kuzeye doğru yatıran baskı o kadar güçlü, o kadar sürekliydi. Bulutlar gökyüzünün bir ucundan öbür ucuna birbirlerini hızla kovalıyorlardı. Yığın yığın, arda arda. O gün Temmuz'da olduğumuz halde gökyüzünde bir an için bile mavilik görememiştik. Rüzgarın önü sıra koşarken çılgın bir zevke de kapılmıyor değildim. Kafamdaki dert yükünü boşluklarda harıldayan bu taşkın hava akımına boşaltır gibiydim. Keçi yolundan aşağı doğru yürüyünce karşıma at kestanesi ağacının yıkıntısı çıktı. Karşımda duruyordu işte kapkara, yıkık, ikiye bölünmüş olan gövdesinin içi korkunç bir kovuk. Gövdenin iki parçası birbirinden iyice kopmuş değildi. Aşağıdaki sağlam kütük, güçlü kökler onları bir arada tutuyordu. Yalnız işlerinden yaşam özü akmayacaktı artık. İki yandan sarkan o ulu dallar ölmüştü. Önümüzdeki kışın kasırgalarıyla bu ağacın yarısı ya da bütünü yere devrilecekti besbelli. Ama şimdilik ne de olsa gene tek bir ağaç sayılırdı. Belki bir yıkıntı ama bir bütün yıkıntı. Bu dev ağaç sanki canlıymış da beni duyabilirmiş gibi. Birbirinizden kopmamakla iyi etmişsiniz dedim. Yangından çıkmış gibi bir haliniz var, kavrulmuş, kararmış. Gene de vefalı sağlam köklerinizden gelme bir yaşam duygusu olsa gereksiz de bir daha yeşil yapraklarla bezenmeyeceksiniz. Dallarınızda kuşların yuva kurup şakıdığını göremeyeceksiniz. Zevk ve sevda çağınız kapandı artık sizin. Böyleyken gene de yapayalnız değilsiniz. Bu çöküntü sırasında birbirinizle dert ortaklığı edebilirsiniz. Başımı kaldırmış ağaca bakıyordum. Tam gövdenin ikiye ayrıldığı yerde bir an için ay göründü. Puslu, kan kırmızı. Benden yana şöyle şaşkın şaşkın bezgin bir bakışla baktı sanki. Sonra yine bir küme derin bulutun içine gömüldü. Rüzgar Thornfield'ın çevresinde bir ara kesilir gibi olduysa da uzaklarda ağaçlar, tepeler üzerinde korkunç, üzgün bir inilti çıkarmayı sürdürüyordu. İnsanın içini karartan bir ses. Yeniden koşmaya başladım. Meyve bahçesine gelince oradan oraya dolaşarak ağaçların altına serili duran elmaları topladım. Olmuşları olmamışlardan ayırarak oyalandım. Ayırdıklarımı eve getirip kilere koydum. Sonra bakalım ocağı yakmışlar mı diye kitaplığa gittim. Mevsim yazdı ama Bay Rochester'ın böyle kapanık bir gecede eve gelince ocakta gürül gürül yanan bir ateş görmek isteyeceğini biliyordum. Evet, ocağı yakmışlardı. Ateş de pek hoş yanıyordu. Onun koltuğunu ocağın yanına çektim. Ufak masayı yanına yerleştirdim. Şamdanları da kendisi gelir gelmez yakılmak üzere içeri getirdim. Bu hazırlıklar huzurumu büsbütün kaçırdı. Yerimde duramıyordum. Ev beni boğuyordu sanki. Odadaki küçük saatle sofadaki büyük saat aynı anda onu vurmaya başladılar. Ne kadar da geç oldu diye düşündüm. Kapıya kadar bir gideyim bari. Arada bir ay çıkıyor, yol ta uzaklara kadar görülüyor. Belki geliyordur. Onu kapıdan karşılarım. Böylece burada dakikalarca eli kolu bağlı beklemekten kurtulmuş olurum. Bahçe kapısının iki yanında yükselen ulu ağaçlarda rüzgar uğul uğul. Yolun görebildiğim kadarı bomboş, ıssız. Ay görününce bulutların gölgeleri bir uçtan bir uca gidiyor. Bundan başka yolda ne gelen ne giden. Yol beneksiz, uzun, beyaz bir çizgi. Çocukça gözyaşları gözlerimi perdeledi. Sabırsızlığın, umut kırıklığının yaşları. Utanarak gözlerimi sildim. Ne var ki kapıdan bir türlü ayrılamıyordum. Ay şimdi evine iyiden kapanarak o kalın bulut perdesini sımsıkı örtmüştü. Gece zifir karanlığına boğulmuş, esintiyle birlikte bir de yağmur başlamıştı. Kendimi bir felaket duygusuna kaptırarak, ''Gel artık efendim, gel!'' diye bağırdım. Ben çay saatinden önce ummuştum onu, şimdi ise karanlık basmıştı. Nerede kalmıştı acaba? Başına bir kaza mı gelmişti? Bir gece önceki olay gene aklıma geldi. Şimdi bu bir felaket işareti gibi görünüyordu bana. Anlaşılan umutlarım gerçekleşemeyecek kadar parlaktı. Son zamanlarda o kadar mutlu olmuştum ki şansım doğruğa ulaşıp sönmeye yüz tutmuştu besbelli. Ne olursa olsun eve dönemem artık diye düşünüyordum. Bu fırtınada o dışarıdayken ben ateş başında oturamam. Sinirlerimi hırpalamaktansa vücudumu yorayım daha iyi. Gidip onu uzaklardan karşılayayım. Yola düzüldüm. Hızlı hızlı yürüyordum ama pek uzağa gitmeme gerek kalmadı, bir nal sesi duydum. Derken bir atlı göründü. Dört nala geliyordu. Atın yanı sıra da bir köpek koşuyordu. Felaket duyguları, kuruntular, savulun. Oydu gelen, ta kendisi. Mesrura binmiş, yanında da kılavuz. O da beni gördü. Çünkü tam o sırada ay gökte mavi bir pencere açmış, bu boşlukta şıkır şıkır yüzüyordu. Efendim şapkasını çıkardı, havaya kaldırıp döndürerek salladı. Ben de ona doğru koştum. Atın üzerinden eğilerek elini uzattı. ''Gel bakalım'' diye bağırdı. ''Bensiz yapamadığım belli. Çizmemin ucuna bas, ver iki elini de bana, şimdi hopla.'' Dediklerini yaptım. Sevinç beni çevikleştirmişti. Sıçrayıp onun önüne oturdum, beni yürekten öptü. Onsuz edemediğim için de epey böbürlendi. O sırada ben onun bu zafer kazanmış durumuna, kendini beğenmiş sözlerine sesimi çıkarmamak zorundaydım. Sonra böbürlenmesini yarıda keserek... ''Bir şey mi oldu Janet?'' diye sordu. ''Beni bu saatte karşılamaya çıktığına göre bir şey mi var?'' ''Yoo, ama hiç gelmeyecekmişsiniz sandım da. Sizi evde beklemeye dayanamadım. Hele bu yağmurda, fırtınada.'' ''Ya, hem de ne yağmur, ne fırtına. Deniz perileri gibi sırsıklamsın, şüphelerime bürün. Yalnız senin ateşin var galiba Jane. Yüzün de ellerin de cayır cayır yanıyor. Doğru söyle bana, bir şey mi var ortada?'' ''Siz geldiniz ya, hiçbir şey yok artık.'' Korkum da tasam da kalmadı. Biraz önce korkun tasam vardı demek. Biraz. Size de anlatırım bunu efendim. Ama benimle alay edersiniz sanırım. Ancak yarın sabahı atlattıktan sonra alay edeceğim ben seninle. Ondan önce göze alamam çünkü daha emin değilim senden. Yalnız bu sen misin gerçekten? Haftalardan beri kirpi gibi diken diken olan sen. Elimi uzatsam diken batıyordu. Şimdi ise yolunu şaşırmış bir kuzu var kucağımda. Sürüden ayrıldın da çobanını aramaya çıktın değil mi kuzucuğum? Sizi çok aradım, orası doğru. Ama böbürlenmeyin böyle, işte konağa geldik. Lütfen indirin beni artık. Yere indirdi. Atını John'a teslim ettikten sonra arkamdan içeri girerken de hemen sırtımı değişmemi, kitaplığa gelmemi sıkıladı. Merdiven başında beni durdurarak geç kalmayacağıma söz aldı. Gerçekten de çabuk hazırlandım. 5 dakika sonra kitaplıktaydım. Onu sofra başında buldum. Otur da bana arkadaşlık edeceğin. Tanrı'nın izniyle yarın sabah kahvaltısından sonra artık uzun bir süre Thornfield'ın çatısı altında birlikte yemek yemeyeceğiz. yanına oturdum ama bir şey yiyemeyeceğimi söyledim. Uzun yola gideceğin için mi Jane? Ta Londralara gitmek düşüncesi mi iştahını kapadı? Bu gece ileriyi açıkça göremiyorum efendim. Hatta kafamdaki düşünceleri bile seçemiyorum. Her şey asılsız gibi görünüyor. Benden başka her şey. Ben sahiciyim. Bak, dokun bana hele. Siz efendim, hepsinden daha asılsızsınız. Bir düşten ibaretsiniz siz. Gülerek elini uzattı. Düş mü bu diye sorarak elini gözlerimin önüne getirdi. Kolu uzun, güçlü, eli yaşam güç doluydu. Bu eli tutup indirerek, evet, dokunduğum halde gene de düş dedim. Yemeğinizi bitirdiniz mi efendim? Çıngırığı aldım, hepsinin kaldırılmasını söyledim. Yeniden yalnız kaldığımız zaman ateşi karıştırdım. Sonra ufak bir iskemle çekerek efendimin dizinin dibine oturdum. Saat gece yarısına geliyor dedim. Evet Jane. Yalnız unutma ki düğünümden önceki gece uyumayıp benimle oturacağına söz vermiştin. Evet. Sözümde duracağım da. Hiç olmazsa bir iki saat için. Yatıp uyumak benim de içimden gelmiyor. Bütün hazırlıkların tamam mı? Hepsi tamam. Benim de öyle. Bütün işlerimi yoluna koydum. Yarın kiliseden döndükten yarım saat sonra buradan ayrılabiliriz. Peki efendim. Bunu ne tuhaf bir gülümseyişle söyledin Jane. Elmacık kemiklerinin üzerinde ne parlak bir kırmızılık var. Gözlerin de ne garip parlıyor. Hasta değilsin ya. Değilim herhalde. Herhalde mi? Ne var kuzum, anlat bana. Nasılsın şu arada? Anlatamam ki efendim. Şu sırada nasıl olduğum sözle anlatılamaz. Geçirmekte olduğumuz şu saat hiç sona ermesini istiyorum. Bundan sonraki saatin nasıl bir yazgıyla yüklü olduğunu kim bilebilir ki? Kuruntu bu Jane, aşırı heyecandan, aşırı yorgunluktan. Ya siz efendim, sakin misiniz, mutlu musunuz? Sakin değilim ama mutluyum, iliklerime değin. Mutluluğunu görebilmek için yüzüne baktım, yüzü kızarmıştı, heyecanlıydı. İçini dök bana Jane dedi, kafanı kurcalayan ne varsa benimle paylaşarak boşalt, nedir seni korkutan, benim iyi bir koca olamayacağımdan mı kaygılanıyorsun? Aklımın ucundan bile geçmiyor bu. Girmek üzere olduğun yeni çevreler, başlayan yeni hayat mı ürkütüyor seni yoksa? Yo. Beni şaşırtıyorsun Jane. Senin şu üzgünlüğünü anlayamıyorum. Ben de üzülüyorum. Anlat her şeyi bana. Öyleyse dinleyin efendim. Dün gece siz evde yoktunuz ya. Yoktum. Biliyorum bunu. Biraz önce de benim yokluğumda bir şeyler olduğunu çıtlatır gibi oldun. Önemli bir şey olmasına pek yol yok ama kısacası. Tedirgin etmiş seni. Anlat bakalım. Bayan Fairfax bir şeyler dedi galiba. Yoksa hizmetçilerin bir lafı falan mı kulağına geldi? Gururun mu zedelendi? Hayır efendim dedim. Bu sırada saat 12'yi vuruyordu. Odadaki saatin gümüş sesiyle sarkaçlı saatin o boğuk, yankılı sesi kesilinceye kadar bekledim. Sonra anlatmaya koyuldum. Dün bütün gün işim başımdan aşkındı. Canla başla ferah gönülle çalışıyor, bu sonsuz telaş eden büyük zevk alıyordum. Sizin dediğiniz gibi gireceğim yeni çevrenin bana ürküntü falan verdiği yoktu. Tersine ömrümü sizinle birlikte geçirebilme fırsatı bence harikulade bir şeydi. Çünkü sizi seviyorum. Hayır efendim, dokunmayın şimdi bana, bırakın anlatayım. Dün geleceğe güvenim vardı. Olayların sizin için de, benim için de iyi bir yönde geliştiğine inanıyordum. Hatırlarsınız hava güzeldi. Ne yağmur ne de rüzgar olmadığı için sizin yolculuğunuz rahat geçmeyecek diye bir kaygım da yoktu. Çaydan sonra biraz evin önünde dolaştım, sizi düşündüm. Hayalimde bana o kadar yakındınız ki gerçek varlığınızı pek aramıyordum bile. Beni bekleyen yaşantımın şimdiye kadar sürdüğümden daha coşkun, daha geniş ufuklu olacağını düşünüyordum. Çünkü bu sizin yaşantınızdı efendim. Bunun yanında benim yaşayışım denize akan bir dere gibi kalıyordu. Sonra bir takım düşünürlerin nasıl olup da bu dünyayı ıssız bir çöle benzettiklerine şaştım. Benim için dünya gül bahçesi gibi donanmıştı. Gün batarken gökyüzü bulutlandı, serinlik çıktı, ben de içeri girdim. Sophie terziden yeni gelmiş olan gelinliğimi göstermek için yukarı çağırdı beni. Kutuda, elbisenin altında da armağanınızı buldum. Tam bir sultan savurganlığıyla Londra'dan ısmarlayıp getirttiğiniz duvak. Mücevher istemedim diye beni mücevher kadar pahalı bir şeyi kabul etmek zorunda bırakmaya karar vermiş olsanız gerek. Duvağı açarken kendi kendime gülümsüyor. Bu ikabir beğeninizle halktan aldığınız gelini sultanlar kılığına sokmak için harcadığınız çabalarla nasıl alay edeceğimi kuruyordum. Şu soylu olmayan kafama örtmek için kendi hazırladığım nakışsız sade tül örtüyü size getirecektim. Kocasına ne çeyiz çimen, ne servet, ne mevki, ne de güzellik getirmeyen bir gelin için bu duvağın yetip yetmeyeceğini soracaktım. Yüzünüzde belirecek ifadeyi görür, vereceğiniz alçak gönüllü karşılıkları duyar gibiydim. Sonra burnunuz bir karış havada, benim paraya, mevkiye ihtiyacım yok ki para kesesiyle bir unvan armasıyla evleneyim diyecektiniz. Beni ne de iyi tanımışsın büyücü seni diye efendim lafımı kesti. Yalnız duvakta ne kusur buldun? İşlemeli olmasından başka. İçinden bıçak mı, zehir falan mı çıktı ki suratın böyle asık? Hayır. Hayır efendim. Tülün inceliğinden, şahaneliğinden başka yalnızca Bay Rochester'ın gururunu buldum. Ki bu da beni korkutmadı. Çünkü alışkınım ne de olsa. Her neyse. Karanlık bastıkça rüzgar hızlanıyordu. Dün gece böyle, bu geceki gibi korkunç hırıltılı değil de Ozan'ın dediği gibi somurtkan bir iniltiyle esiyordu. Daha tüyler ürpertici bir sesi vardı. Ben de sizin yokluğunuzu iyice duymaya başlamıştım. Buraya geldim, boş koltuğunuzu, ateşsiz ocağı görünce içim ürperdi. Yattıktan sonra da bir süre uyuyamadım. Hızını gittikçe artıran fırtına arasında bir takım boğuk, acı sesler kulağıma gelir gibiydi. Evden mi, dışarıdan mı geldiğini bilemiyordum. Rüzgar ne zaman aralık verse bu ne idiği belirsiz acı ses yeniden duyuluyordu. En sonunda bunun uzaktan uzağa uluyan bir köpek olduğunda karar kıldım. Derken ses kesildi, sevindim. Uykuya dalınca düşlerimde de karanlık, fırtınalı geceler gördüm. Uykumun arasında bile sizinle olmak istiyor, aramızda bizi ayıran bir engel varmış gibi tuhaf bir üzüntü duyuyordum. İlk uykum sırasında bilmediğim bir yolun dolan başlarında dolaştım durdum. Kopkoyu bir karanlık içinde şakır şakır bir yağmur altındaydım. Kucağımda da küçük bir çocuk vardı. Daha yürüyemeyen, ufacık, zayıf bir şey. Benim buz kesmiş kollarımda o da titriyor, acı acı ağlayıp duruyordu. İçimde sanki siz benim çok önümden yola çıkmışsınız da bu yolda çok ilerideymişsiniz gibi bir duygu vardı. Size yetişebilmek için içim içimi yiyordu. Seslenmeye, beni bekle diye yalvararak bağırmaya çabalıyordum ama ne ilerleyebiliyordum ne de sesim çıkıyordu. Bu arada bana öyle geliyordu ki siz benden her an biraz daha uzaklaşıyordunuz. Ama Jane, şimdi ben senin yanındayken bile bu düşler sana ürküntümü veriyor. Ne ürkek şeysin sen. Kuruntuları bırak da mutlu gerçekleri düşün yalnız. Beni sevdiğini söyledin Janet. Evet, hiç unutmayacağım bunu. Sen de yaslayamazsın artık. Düşünde sesin çıkmıyordu belki ama demin o sözleri söylerken pek güzel çıktı. Ömrümü sizinle birlikte geçirebilme fırsatı harikulade bir şey çünkü sizi seviyorum. Açıkça işittim bunu. Belki biraz fazla ciddi ama şarkılar kadar tatlı, güzel bir söz. Sen de yaslayamazsın artık. Beni seviyor musun Jane? Bunu bir daha söyle bana. Seviyorum efendim. Seviyorum bütün varlığımla. Bir ara sessiz durduktan sonra pek tuhaf diye söylendi. O sözlerin bıçak gibi saplanmıştı bağrıma. Neden acaba? Söylerken takındığın o ciddi, içten, adeta dindar ifade yüzünden olsa gerek. Şimdi de bana doğru çevrilmiş olan bakışlarında inanç, vefa, sevginin özü okunuyor. Yanı başımda bir ruhun varlığını duyuyorum sanki. Hadi Jane, hınzırca bak biraz bana. Pek ustasındır bunda. O vahşi, utangaç, kışkırtıcı gülümseyişlerinden birini yarat. Benden nefret ettiğini söyle. Alaya al beni, iğnele, kızdır. Ne yaparsan yap ama böyle duygulandırma beni. Şu sırada hüzünlere boğulmaktansa öfkeleneyim daha iyi. Şu anlatacağımı anlatıp bitirdikten sonra sizi istediğiniz kadar iğneler kızdırırım. Şimdi beni dinleyin siz. Her şeyi anlattım bitirdin sanıyordum Jane. Sıkıntılı üzgün oluşunu düşlerine bağladığını sanıyordum. Başımı sağa sola salladım. Ne? Dahası da mı var? Ama önemli bir şey olduğuna taş çatlasa inanmam. İnanmayacağım sana önceden bildiriyorum. Şimdi anlat bakalım. Onun üzerine gelmiş olan huzursuzluk, tutumundaki biraz ürküntülü sabırsızlık beni şaşırtıyordu gene de. Anlatmamı sürdürdüm. Bir düş daha gördüm efendim. Thornfield konağı korkunç bir yıkıntı, baykuş yuvası, yarasa yatağı olmuş. Şu heybetli cepheden yalnızca kabuk gibi bir duvar kalmış. İyice yüksek, sanki üflesen yıkılacak. Ay aydınlığı bir gecede duvarın içinde üzerine ot bürümüş yerlerde dolaşıyorum. Şurada bir ocağın mermer yıkıntısı, burada bir korniş parçası ayağıma takılıyor. Kucağımda şallara sarılmış gene o yabancı çocuk. Onun ağırlığı bana engel oluyor ama kucağımdan bırakamıyorum. Derken uzaklarda dolu dizgin koşmaya başlayan bir atın nal şakırtısını duydum. Bunun siz olduğunuzdan, yıllarca kalmak üzere uzak bir yerlere gittiğinizden emindim. Sizi görebilmek isteğiyle başladım o yüksek, havalili duvara tırmanmaya. Acelemden yüreğim çarpıyor, ayaklarım birbirine dolaşıyordu. Çok geçmeden bastığım taşlar kayıp yuvarlanmaya başladı. Tutunduğum sarmaşıklar elimde kalıyordu. Çocuk da korkusundan sımsıkı sarılmıştı boynuma. Neredeyse boğuyordu beni. Sonunda tepeye vardık. Beyaz yolda sizi her an küçülen bir benek gibi gördüm. Rüzgar öyle yaman esiyordu ki ayakta duramıyordum. daracık yere oturdum, kucağımda korkudan bağıran yavruyu susturdum. O sırada siz yolun bir dönemecine dönmek üzereydiniz. Son bir kez size bakmak üzere öne doğru eğilince duvar parçalanıp sallanmaya başladı. Ben sarsılınca çocuk kucağımdan düştü. Ben de dengemi yitirip düşerken uyandım. Demek hepsi bundan ibaret Jane. Ön söz bundan ibaret efendim. Asıl öykü daha başlamadı. Uyandığımda gözüme bir ışık çarptı. Şükür gün ışımış diye düşündüm, yanılmışım. Mum ışığıydı bu. Sophie geldi anlaşılan diye düşündüm. Tuvalet masamın üzerinde bir şamdan duruyordu. Yatmadan önce gelinliğimle duvağımı asmış olduğum gömme dolabın kapısı da açık duruyordu. Bir hışırtı duydum dolabın içinden. Sophie ne yapıyorsun orada diye sordum. Ses veren olmadı ama dolaptan bir karaltı çıktı. Şamdanı alıp yukarıya kaldırdı. Portmantoda asılı duran giyecekleri gözden geçirdi. Sophie diye bağırdım ben gene. O hala susuyordu. Yatakta doğrulmuştum. Öne doğru eğilip baktım. Önce şaşkınlık içindeyken şimdi iyice sersemlemiştim. Sonra damarlarımdaki kan buz kesildi efendim. Sophie değildi bu. Leah değil, Bayan Fairfax değildi. Hatta buna emindim, hala da eminim. Grace Poole denilen o acayip kadın da değildi. Birinden biriydi kesin kes. Yok efendim, size yemin ederim ki hiçbiri değildi. O anda gözlerimin önünde duran kişiyi Thornfield'de hiç görmüşlüğüm yoktu. Boyu bosu, biçimi yapısı bana %100 yabancıydı. Tanımla Jane. Uzun boylu, iri kıyım bir kadına benziyordu efendim. Arkasından ta aşağılara kadar sarkan gür kara saçları vardı. Ne giymişi seçemedim. Düz beyaz bir şeydi ama elbise mi, gecelik mi, kefen mi bilemeyeceğim. Yüzünü gördün mü Jane? Önce görmedim. Biraz sonra kadın duvağımı asılı bulunduğu yerden aldı, yukarıya kaldırıp uzun uzun süzdü. Sonra kendi başına koyarak dönüp aynaya baktı. İşte o zaman dikdörtgen biçimi aynamda onun yüzünü gördüm. Nasıl bir şeydi? Bence korkunç. Feci. Ah efendim, ömrümde böyle bir yüz görmedim ben. Morarmış, yabanıl bir yüz. Gözleri kan çanağı gibi yuvalarından fırlamış. Bütün yüz şişmiş, kararmış. Unutabilsem bunları. Hortlaklar çoğunlukla solgun yüzlü olurlar Jane. Bunun yüzü morarmış, kararmış bir şeydi efendim. Dudakları da şişkin, mosmor. Alnında derin çizgiler vardı. Kaşları o kıpkızıl gözlerinin üzerinde yüksek kemerler çiziyordu. Bu yüz bana neyi andırdı, söyleyeyim mi? Söyleyebilirsin. Alman masallarındaki o iğrenç canavarları, yani vampirleri. Öf, peki ne yaptı bu hayalet? Efendim, duvağımı başından çıkardı. Yırtıp ikiye ayırdı. İki parçayı da yere atıp çiğnedi. Sonra perdeyi aralayıp dışarı baktı. Şafağın sökmek üzere olduğunu mu gördü nedir? Şamdanı eline alarak kapıya yollandı. Tam benim yatağın yanından geçerken durdu. O kanlı gözlerle bel bel bana baktı. Mumu ta burnumun ucuna kadar uzatıp püf diye söndürüverdi. O korkunç mor yüzün üzerime doğru eğildiğini biliyorum. Sonra kendimi kaybetmişim. Ömrümde ikinci kez korkudan bayılmışım. Kendine geldiğin zaman kim vardı yanında? Kimsecikler yoktu efendim. Çoktan doğmuş olan güneşin ışığı vardı yalnız odamda. Kalktım, yüzümü yıkadım, başımı ıslattım, kana kana soğuk su içtim. Bitkin düşmüşsem de hasta değildim. Bu gördüklerimi sizden başka kimseye söylememeye karar verdim. İşte hepsi bu. Şimdi siz söyleyin bakalım, kimdi bu kadın? Aşırı heyecana kapılmış olan bir beynin yaratısı. Besbelli seni iyice el üstünde tutup gözünün içine bakmam gerekecek bir tanem. Böyle duyarlılıklı sinirler hiç hırpalanmaya gelmez.